Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 23 Ocak 2020 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi türkiyeninsesiradyosu.com. Programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Emin Pazarcı ile birlikte değerlendireceğiz. Sonra sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyo konuğumuz spor yazarı Hasan Ötkün olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sencer İmer olacak. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Gazetesinin manşeti katile af endişesi. Ordu'da katledilen Ceren Özdemir'in ailesi katile verilen ağırlaştırılmış müebbet hapisten memnun olduklarını ama afla serbest kalmasından korktuklarını söyledi. Kızının topluma faydalı birey olma hayalinin olduğunu söyleyen baba Yılmaz Özdemir, 10 parmağında 10 marifet vardı, bale ile ilgiliydi, fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümüne kayıt yaptırdı, sonra da tiyatro okumak istiyordu. Hep 26 yaşında 3 üniversite mezunu bir sanatçı olacağım diyordu. Okul kimliği öldükten sonra geldi, hep yanımda taşıyacağım dedi. 52 gün önce katledilen kızının ardından ilaçlarla ayakta durduğunu söyleyen anne Gülfer Özdemir de acısını, katil sadece onu öldürmedi, hayatımızı da yok etti, ihmali olanların da yargılanmasını istiyoruz diyerek anlattı. Özdemir ailesinin en büyük korkusu, en üst sınırdan cezalandırılan katil Özgür Arduç'un 10-15 yıl sonra afla serbest kalması demiş Milliyet gazetesi. Sürmanşette ise virüs kalkanı başlığı var. Çin'den dünyaya yayılan koronavirüse karşı Türkiye hazır diyor gazete. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsünden ölenlerin sayısı 17'ye çıktı. Virüsün ülke sınırlarını aşarak Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Japonya'ya da sıçraması dünyayı korkuttu. Havaalanlarında denetleme merkezleri ve karantina odalarının bulunduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, termal kamera dahil tüm önlemlerin alındığını söyledi, tedirgin olunmamasını istedi. Koronavirüsü Wuhan'da ilk kez 12 Aralık'ta tespit edildi. 2002-2003'te dünyada yüzlerce kişinin ölümüne neden olan SARS'a %80 benzeyen koronavirüsü bir tür zatürreye yol açıyor. Henüz aşısı olmayan virüs tespit edildikten bir ay sonra tanımlanabildi. Başlarda bulaşıcı olmadığı açıklanan virüsün insandan insana bulaştığının tespit edilmesi özellikle Çin'le komşu ülkelerde paniğe yol açtı. Hürriyet gazetesinin manşeti müjde, yasa 2 aya çıkıyor. Uzun zamandır hayvan hakları yasasını bekleyenlere müjde geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, yasanın 2 ay içinde çıkacağını açıkladı. Yasaklı ırkların sahibinin sabıkasına bakacağız. Sabıkası varsa nasıl silahı vermiyorsak köpeği de vermeyeceğiz. Evdeki hayvanlara çip takacağız. Onları sokağa atanlara 10 bin lira ceza olacak. Hayvanlar canlı olarak tanımlanacak. Mevcutta fincana verdiğiniz zararla hayvana verdiğiniz zararın cezası aynıydı. Hayvan hakları için tedbir almak belediyelerin asli görevi olacak. Belediye kanununa madde ekleyeceğiz. Biz diyoruz ki sevsin sevmesin, belediyenin asli görevlerinden biri kendi sınırlarında hayvan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Bu asli görevi yapmayan belediye başkanı yargılanacak diyor Hürriyet gazetesi haberi. Sabah gazetesinin manşeti hani oturacak yer yoktu. Adana Ceyhan'da istihdam skandalı. CHP'li belediye başkanı Kadir Aydar masalarda oturacak yer yok diyerek 269 kişiyi attı. Yerlerine 332 kişiyi aldı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde yerel seçim öncesinde bir tane personel çıkartırsam yakama yapışın diyen CHP'li Kadir Aydar belediye başkanı seçildikten sonra bu sözünü unutup İşçi kıyımına başladı. Bugüne kadar 269 çalışanın işine son veren Aydar, buna gerekçe olarak da masalarda oturacak yer olmamasını gösterdi. Ancak CHP'li başkanın maskesi çabuk düştü. Çıkarılan emekçilerin yerine 332 kişi alındı diyor Sabah gazetesi. Hemen yanda küresel devlerden Türkiye'ye büyük ilgi başlığı var. Davos Dünya Ekonomik Forumu'ndaki küresel fon ve yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta uluslararası fonların yöneticileri, dünyaca ünlü markalar ve mevkidaşlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Finans merkezi konusunda yatırımcılardan ciddi bir talep olduğunu söyleyen Albayrak, 2020 ertelenen yatırımların hayata geçtiği yıl olacak dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti FETÖ'nün minibüs zirvesi. Hücre evlerinin deşifre olduğunu düşünen FETÖ'nün Silivri ve Çatalca'da yeni hücre evleri oluşturduğu, örgütsel toplantıları seyir halindeki minibüslerde yaptığı ortaya çıktı. Zaman zaman kapalı kasa minibüslerde bir araya gelip seyir halindeki araçlarda gizli toplantılar gerçekleştirdikleri belirlenen FETÖ üyelerinin örgütteki kopmaların önüne geçebilmek için minibüslerde motivasyon konuşmaları yaptıkları ortaya çıktı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorguları devam eden 13 şüpheliden ikisinde FETÖ üyelerince kullanılan Baylok isimli şifreli haberleşme programı tespit edildi. FETÖ PDY'nin örgütsel kollarını gözler önüne seren ve yıllar içinde oluşturduğu kapalı yapısını şekillendiren bazı hücre evlerinin deşifre olduğunu fark eden şüphelilerin aldıkları talimatlar doğrultusunda kapı kapı dolaşarak kendilerine yakın gördükleri esnaftan para topladıkları, toplanan paralarla da deşifre olan evlerdeki örgüt üyelerine Çatalca ve Silivri gibi bölgelerde yeni gaybubet evleri açtıkları da tespit edildi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti savaşın en acı hikayesi. Suriyeli Magda ailesinin acı öyküsü 10 yıldır devam eden iç savaşın özeti oldu. Trajedinin en ağırının yaşandığı Guta'dan kaçan aile, Afrin'de bir eve yerleşti. Ancak burada da PKK saldırılarına maruz kaldı. Pazartesi günü Tel Rifat'tan atılan PKK füzesi sığındıkları eve isabet etti. Bir çocuk ve hamile anne öldü. Karnındaki bebek kurtarılıp Türkiye'ye getirildi ancak 4 saat yaşayabildi. İç savaş başlamadan önce Şam'da yaşayan Magda ailesi Esed'in katliamlarına rağmen evlerini terk etmedi. Açlık, yokluk ve bombalara aylarca direnen aile 2 yıl önce zorunlu olarak göç yollarına düştü. Türkiye sınırına gelen Magda ailesi Afrin'e yerleşti. Baba Nidal Magda bir tomografi merkezinde işe başlayınca yüzleri gülmeye başladı ancak bu kez de PKK rahat vermedi. 20 Ocak'ta Nidal Magda 3 çocuğuyla birlikte yemeğini yedikten sonra işine döndü. Saatler 12.20'yi gösterirken PKK bombaları yağmaya başladı. Ev başlarına çöktü. Hamile anne Tufra Magda ve 2 yaşındaki Muhammed Barai oracıkta öldü. Türk doktorlar bebeği ameliyatla kurtardı ama o da 4 saat sonra hayata veda etti. Nidal Magda acı haberi sağ kalan çocuğundan aldı. Baba koş, evimiz bombalandı. Milat gazetesinin manşeti CIA ajanı Altaylı hakkındaki iddianame pislikleri deşifre etti. İrin akıyor. Eski MİT'ci Enver Altaylı'dan ele geçirilen verilerde FETÖ, CIA, CHP ilişkisi açıkça görülüyor. Örgüt darbeden suikaste, casusluktan Halkbank kumpasına kadar her işe CIA ile paslaşarak hazırlanmış diyor Milat gazetesi. Diriliş Postası'nın manşeti Libya 2. Suriye olmayacak. Berlin Konferansı'nı değerlendiren Profesör Doktor Hacı Mustafa Erapçı, Libya denklemi Suriyelileşmeye başlamıştı. Türkiye Trablusgarp hükümetiyle mutabakat imzaladı ve Libya'da dengeleri değiştirdi ifadelerini kullandı. Akşam gazetesinin manşeti her ifadede aynı ülke, Almanya. FETÖ içindeki Mustafa Özcan grubu ve kritik firari isimlerin üstlendiği Almanya, Altaylı iddianamesinde de eski MİT'çi Barıner'in kaçırılacağı ülke olarak geçti. FETÖ'cülerin hangi güvenceyle Almanya'yı üst haline getirdiği sorgulanıyor. Yeni Akit gazetesinin manşeti yap, işlet, kâr et. Hem dev projeler hayata geçti hem de 63 milyar dolar kasada kaldı. Devletin hizmete sunduğu devasa projeler üzerinden kara propaganda yürüten çevrelerin milletin sırtına onlarca yıllık kambur yüklendiği iddiaları bir bir çöktü. Kamu özel sektör işbirliğinde yap işlet devret modeliyle hayata geçirilen projeler sayesinde 63.8 milyar doların devletin kasasında kaldığı ortaya çıktı. Son gazetemiz Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nin manşeti eski Türkiye'nin ve FETÖ'nün özeti gibi. Derin Bey'in Hacı Bey. Hakkında hazırlanan iddianame eski MİT'çi Enver Altaylı'nın uzun yıllardır FETÖ için çevirdiği işleri gözler önüne serdi. Adı Enver Altaylı, kod adı Hacı Bey. Onun hayatı Türkiye'nin özeti. 1962'de harp okulundan atıldı, MİT'e davet edildi. Eğitim için Almanya'ya gönderildi. Dönüşte bir gazetenin başına geçirildi. 12 Eylül darbesinden sonra kaçıp Alman vatandaşı oldu. CIA casusu Ruzi Nazar'ın yanında yetişti. Özbekistan'da darbe yapmaya kalkıştı. Alparslan Türkeş'ten Turgut Özal'a, Süleyman Demirel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bütün siyasetçilerin yanına sızdı. İlişkileri sayesinde FETÖ'nün devletin her kademesine sızmasının yolunu açtı. Fethullah Gülen'e istihbaratçılık, militanlarına akıl hocalığı yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bütün kirli bağlantıları deşifre oldu.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ergül Birgül hattımızda bizi bekliyor. Ergül Birgül günaydın.
Günaydın, iyi sabahlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Dilerseniz gündem başlıklarını aktarmaya başlarken darbe girişim davalarıyla başlayalım. Bugün yine FETÖ'nün Ankara Kara Kuvvetleri davası devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı davasında yine peşinden devam edecek dava olacak. Bugün yine Sincan Adliyesi'nde. Diğer yandan malumunuz meclis çalışmaları kapsamında öne çıkan bir başlık var. Ceza infaz kanunundaki değişiklik söz konusu olacak. Önümüzdeki günlerde meclise sunulacak olan teklifle beraber çok geniş kapsamlı bir tekliften bahsediyoruz esasen. İnfaz yöntemi bunlardan biri olacak. İçerikte yer alan maddelerden biri olacak. Hafta sonu infaz yöntemi nasıl olacak? İşte bu merak edilen bir soru. Yine gün içerisinde bu konuya ilişkin çalışmalar olacağını söyleyebiliriz Ankara'da. Diğer yandan malumunuz Libya gündemin en sıcak başlıklarından biri, sınırlarımız ötesinde yakından takip ediliyor. Bu noktada yoğun bir diplomasi trafiğinin de söz konusu olacağını söylememiz mümkün. Ankara gelişmeleri an be an takip ediyor diyebiliriz. Diğer yandan eğitim başlığı adı altında bugün YÖK noktasında bir program var. YÖK Başkanı Yekta Saraç 10 üniversiteye ek olarak ihtisaslaşacak 5 yeni üniversiteyle ihtisas alanlarını açıklayacak bugün saat 11'de. Bu da yine bizlerin yakından takip ettiği bir konu diyebiliriz. Söylediğimiz gibi Ankara'da gündem bu noktada. Ekonomi adına da son bir başlığı sizlerle paylaşalım. Anadolu E-İhracat Konferansı bugün başlıyor. 15 farklı alanda 30'dan fazla sektör temsilcisi bir araya gelecek ve Ankara'da gerçekleşecek bu konferans. TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak. Yine ekonomiye dair önemli verilerin masada olacağını söylememiz mümkün. Arzu Türk Doğan.
Ergül Birgül teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Tabii birçok gazetenin manşetinde ya da arka sayfalardaki ayrıntılı haberlerde Enver Altaylı ile ilgili gelişmeler var. Eski MİT'çi Enver Altaylı'nın FETÖ bağlantıları, ilişkileri haberlere yansıyor. Siz nasıl değerlendireceksiniz
şimdi
gelişmeleri?
Tabii, FETÖ'nün siyasi ayağının tartışıldığı, herkesin birbirini suçladığı bir dönemde bana göre güzel bir örnek Enver Altaylı. Çünkü ben kendisini iyi tanırım. 12 Eylül 1980 öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok yakın bir isimdi. Alparslan Türkeş'in adeta pek çok şey danıştığı isimlerden birisiydi. Yani MHP'nin özellikle Orta Asya'daki bütün ilişkilerini Enver Altaylı düzenlerdi ve Türkeş'in de son derece güvendiği isimlerden birisiydi. Şimdi Bakıyoruz Rasim Börücek. Rasim Börücek de irtibat kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın danışmanlarından, baş danışmanı. Şimdi Rasim Börücek kim? O da Ülkücü Hareket içinden gelme. Ve geçmişte babası Hasan Börücek Ülkü Ocakları'ndayken Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir nevi akıl hocasıydı. Yani Muhsin Yazıcıoğlu pek çok şeyi ona danışırdı. Şimdi bakın nasıl o şey gibi ağ gibi örmüşler her tarafı her yere sızmışlar. Bir bakıyorsunuz MHP'de bir bakıyorsunuz CHP'de aynı aile. Çok ilginçtir. Enver Altaylı'nın mesela Muhsin Yazıcıoğlu'na yakın, çok yakın isimlerle ilişkisi var. Onlarla da aile bağları var. Ve bazı isimler Muhsin Yazıcıoğlu'nun en yakındaki isimlerle akrabalık ilişkileri var. Ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir suikaste kurban gittiğini düşünüyoruz. Kim yaptı derseniz en azından en basitinden net olan bir şey var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cesedinin bulunması veya yaralıysa yaralı olarak kurtarılması açık ve net olarak FETÖ tarafından engellenmiştir. Öbür tarafta da bir takım kuşkular var ama bu netleşti, bu net olarak ortaya çıktı. Bakıyorsun katilleri çevresinde geziyor. Yani akrabalık ilişkileri bilmem FETÖ'nün sızmadığı yer yok. O açıdan şimdi kalkıyorsunuz işte vay efendim FETÖ'nün siyasi ayağı burada, siyasi ayağı öbür tarafta, FETÖ'nün girmediği yer yok ki. Enver Altaylı bir dönemde de Doğru Yol Partisi ve ANAP'la ciddi ilişkiler içindeydi. Hatta bazı bakanlarla çok yakın ilişkileri vardı, aile dostuydu. Yani Türkiye'de her yerde, her şeyin içinde eli var FETÖ denilen örgütün. Ama FETÖ'ye şöyle bakmak lazım. Yani FETÖ bir örgüt, işte kendinden gelişi değil. FETÖ dediğimiz örgüt, cemaat kendi aynı değerlendirmeyi yapabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin uç karakoldur burada. Yani bu işlerin tamamının arkasında Amerika vardır ve bakıyorsunuz Türkiye'nin en milliyetçi isimleri Amerika'nın kuşatması altında. İşte sol Amerika'ya karşı çıktığını iddia eden sol yine Amerika'nın kuşatması altında. Bana göre çok önemli bir örnek, ciddi bir örnek Enver Altaylı. İyi araştırmak lazım. Her yerde parmağı var. Her yere girmiş durumda. İşte FETÖ bu. Yani şimdi bana şeyden önce mesela bundan 20-30 yıl önce Enver Altaylı'nın ülkesine ihanet edebileceği falan söylenseydi ben ciddi şekilde tepki gösterirdim. Yani böyle gizlenebiliyorlar. Bu şekilde çok milliyetçi bir insandır. Ama her yerde bunlar var ve FETÖ zaten bu. Nereden deniliyor ki işte adam FETÖ'cüydü. Bilme imkanınız yok ki. Yani bakıyorsunuz işte her akşam rakı sofralarında gezen bir takım insanlar İslam'a hizmet ettik diye daha sonra ortaya çıkabilir askerin içinde bunlar var. Hatta özel talimatla askerdeki bu isimler işte eşiniz başını örtmesin, siz aman içki için hatta her türlü kepazeliğin rezilliğin içinde de yer alın ama şu görevleri yapın denilmiş. O açıdan yani şimdi cemaat deniyor, dini örgüt filan deniyor, bunların ne dini ne milli hiçbir şeyleri yok, hassasiyetleri bunlar tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmet eden Türkiye'deki bir takım gruplar ve maalesef bunların içinde de iyi niyetli bir takım insanlar bu yaptıklarının farkına varmadan bu işin içine bulaşmışlar. Tabii ben Enver Altaylı için falan demiyorum, onlar zaten işi bilerek yapıyorlar ama hani bu cami cemaati dediğimiz bir takım insanlar var ya, bunlar için mücadele ediyorlar, savaş ediyorlar. Onlara da yazık olmuş yani ciddi manada da kullanılmışlar. Bunları herkesin görmesi lazım yani bir cemaatte falan değil. Şimdi deniliyor ki cemaat çökertildi. Evet çökertildi, cemaatin beli kırıldı veya FETÖ'nün. Ama başka bir şey var yani Amerika Birleşik Devletleri arkasında olduğu müddetçe bir takım emperyalist güçler bu Türkiye ile ilgili amaçlarını ve hedeflerini değiştirmedikleri müddetçe bunlar hep olacak. Yani bugün FETÖ, yarın başka bir şey. Ben FETÖ ile PKK ile çok birbirinden ayırmıyorum. Yani her ikisi de dışarıdaki bir takım şeylerin, emperyalist güçlerin kontrol altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne fren mekanizması olmaya çalışan bir takım örgütler. Şimdi deniliyor ki siyasi ayak kim, başbakan olacaktı, ne olacaktı, şuydu buydu, bunlar tartışılıyor. Var mıydı acaba öyle bir liste? Çünkü o dönemde bol miktarda biz bu işi hallederiz deyip bol miktarda bu işleri yapabilecek bakanlık, başbakanlık yapabilecek insan bulabilirlerdi. Ama ben sanki Türkiye'yi idare etme için bir darbe yapmadılar diye düşünüyorum. Yani Türkiye'yi ele geçirmek için değil. Bunlar kendileri de inanmıyorlar. Türkiye Suriye'ye gelsin, karışsın, ortalık birbirine girsin. Çünkü bir liste yok. Yani Her şeyin üzerinde çalışmışlar ama bu işlerin üzerinde çalışmamışlar. Yani Amerika'nın öyle bir derdi de yok zaten. Nitekim Trump'a baktığımız zaman seçim kampanyası sırasında ne dedi? Biz dedi işte geçmiş yönetim döneminde Amerika dünyanın pek çok ülkesinde rejimleri değiştirdik, darbelerde bulunduk. Bundan sonra yapmayacağız dedi. Yani Amerikan derin devleti bundan sonra yapmayacağız diye Trump'ı da aldı. Pek çok şey yaptırıyor. Yani bunları böyle değerlendirmek lazım. Artık da bazı şeyleri görmek gerekiyor. Bunlar bir ihanet örgütü. Her yere sızmışlar. Tabii bu arada bir tek Devlet Bey'in, Devlet Bahçeli'nin hakkını teslim etmek lazım. O 2000'li yıllarda benim de şahit olduğum bir tartışmada bunlara çok sert tepki göstermişti. Ama o da bedelini kasetlerle ödedi işte yani. Bunlar ciddi anlamda herkese saldırdılar. Hiçbir değeri olmayan bir örgüt. Hiçbir değeri yok. İslam adına hareket ediyorlar ama başındaki kişiye bakıyorsunuz. Cebrail bana şunları şunları söylese bile bir Cebrail sana gelmez söylemez. Çünkü Cebrail peygamberlere gider. İkincisi Cebrail Allah adına gider. Ben Allah'ı tanımam diyen bir adamın peşine din adına giden bir takım kalabalıklar. Yani bunları sosyolojik olarak da ciddi şekilde araştırmak lazım. Böyle bir örgütle karşı karşıyayız ve Allah korumuş hepimizi. Eğer bu 15 Temmuz darbe girişimini bunlar gerçekleştirmeseydi, birkaç sene daha bekleselerdi ve Türkiye'yi ele geçirselerdi, herhalde Suriye noktasındaydık bugün.
Evet, gerçekten çok ürkütücü evet. Bir tablo var. Bir de bağlantılı bir dava, o davayla ilgili cezalar açıklandı. VIP dinlemeden 45 yıl ceza diye görmüş. Hürriyet gazetesi pek çok siyasetçiyi, gazeteciyi, sanatçıyı usulsüz olarak dinlemişler. Bununla ilgili 131 sanığa ceza çıktı diyor haberin devamında.
Şimdi hem usulsüz dinlemişler hem usullü dinlemişler. Şimdi zaman zaman hatta çok ilginçtir. Mesela o dönemin başbakanı tarafından şu işlerin araştırılsın diye bunlara talimatlar verilmiş. Ve bunlar FETÖ'cü olduklarını gizleyerek yani FETÖ'cüleri araştırmak o dönemde FETÖ'cülere verilmiş. Mahkemelerden kararlar çıkartmışlar. Ne kadar AK Parti'ye yakın isim varsa bilmem ne varsa onları dinlemişler. Yani öbür taraftan zaten fişi takarak istedikleri gibi MİT'te ve poliste dinlemeler yapmışlar. Bunların yapabileceklerinin sınırı yok. Yani mahkeme kararlarıyla da dinlemişler ama hepimiz de dinlediklerini çok iyi biliyoruz. Çünkü bundan öncesi de var bunun. Yani 28 Şubat sürecinde bizim evde yaptığımız telefon görüşmeleri ertesi gün bize uyarı olarak gelirdi. Şöyle şöyle yapacaksın, sakın yapma, şunu yapacaksın. Kimseyle konuşmadık biz evden. Telefon görüşmesi yaptık. Yani Türkiye bu dönemlerden geçti. O açıdan yani bugün geldiğimiz noktayı iyi değerlendirmek ve şükretmek lazım. Gerçekten bizim bir şeyimiz yoktu, haberleşme iletimiz falan yoktu. Bütün telefonlarımız dinleniyordu. Her şekilde dinleniyordu ve bunlar sadece telefon dinlemekle kalmadılar. Orada bir takım bilgiler aldılar ve onları bir takım insanların itibar suikastleri düzenlemek için kullandılar. Devam ediyorum, o bilgilerden yola çıkarak iftiralarla bir takım insanları içeriye atmışlar. Cezaevlerinde çürüttüler. Cezaevlerinde ölenler var. Yani bir dönem maalesef böyle bir dönemdi. O açıdan bence 45 yıl ceza az bile. Bunlar çok ciddi cezaları hak ediyorlar. Çünkü yaptıklarının sınırları yok. Yani sınırı yok. Her şeyi yapabilirler. Her türlü ahlaksızlığı sergilediler.
Peki şimdi yine o Enver Altaylı konusuna dönersek Akşam Gazetesi manşetinde her ifadede aynı ülke Almanya başlığı var. Almanya noktasında nasıl değerlendireceksiniz?
Almanya bunların üstlerinden bir tanesi. Bir başka üst Amerika, Pensilvanya. Yani Fransa'ya baktığınız zaman Fransa da bunlara destek veriyor. Başka bir takım ülkelerde destek veriyor. İspanya'da, İtalya'da pek çok yerde rahat hareket edebiliyor ama Almanya'da tabii Türkler çoğunlukta. Almanya'nın istihbarat örgütü Türkiye'ye yönelik bir takım faaliyetler içinde uzun süreden beri. Almanya Avrupa'da iddiaları olan, Avrupa'nın dinamosu olan, Avrupa'nın liderliğini oynayan bir ülke. Ve işte bütün Avrupa'daki o Türk düşmanlığını, Türkiye düşmanlığını Almanya biraz daha fazla yapıyor ama bana göre bütün ülkelerin hepsi yapıyor ve Almanya'da doğru Almanya'da yuvalandılar. Almanya'nın koruması altındalar ama aynı şekilde Amerika'da da yuvalanmış durumdalar. Yani Türkiye'ye karşı şaşı bakan, Türkiye üzerinde emeller besleyen, Türkiye ile tarihsel problemleri olan kim varsa bunların arkasında zaten ne diyoruz biz? Yani bunların milli bir tarafı yok. Bunlar tamamen Türkiye düşmanları veya Türk düşmanları tarafından kullanılan bir takım aparatlar. Yani bu açık net ortaya çıkmış durumda zaten.
Peki.
Dediğimiz örgüt.
Peki. Bir de Yeni Birlik gazetesinin manşeti çok önemli. Hani çökertildi, üzerine gidildi, davalar var, cezalar alıyorlar ama bir yandan da tekrar toparlanmaya çalışıyorlar. Anladığımız kadarıyla yöntemlerden biri de gazetenin manşetine göre minibüslerde, seyir halindeki minibüslerde toplantı yapmak. Nasıl değerlendireceksiniz?
Vallahi her türlü yolu bulabilirler ama yani seyir halindeki minibüslerde toplantı yaparak da kurtulamazlar. Onlar da dinlenebilir. Ben onlara bir yol söyleyeyim. Banyoda yapsınlar. Duşu da açsınlar. Ses gitmez. Yani en güzel yer orası. Dediğim gibi yani şaka bir yana. Bunlar her türlü yolu deneyebilirler. Her türlü tedbir alabilirler. Ama yavaş yavaş gidiyor. Bakın yani bu sürdürülebilir değil ve son günlerde para konusunda ciddi anlaşmazlıklar var içlerinde. Birbirlerini satmaya başladılar, birbirlerini ihbar etmeye başladılar. Yani bu örgütün devam edebilir olması mümkün değil. Çünkü Türkiye'de rahat hareket edemiyorlar. Çoğu kaçak. Yurt dışındalar ve yurt dışında bunların paraya ihtiyacı var. Kaçan insanların beslenmesi gerekiyor. Öyle kolay değil bu örgütü o kadar insanı. Yani şimdi cezaevine girmemek için kaçan insanları bunlara para yetiştireceksiniz. Belli bir yerde arıza olmaya başladığı zaman, bir yerde eksik olmaya başladığı zaman burada sıkıntılar başlar. Sıkıntılarda çorap söküğü gibi gider. Nitekim o sıkıntıları biz görüyoruz. Şimdiden başladı kavgalar. Yani 3'e 4'e ayrılmış durumdalar. Fethullah Gülen'in de yaşı belli zaten birkaç sene sonra. Yani vefat etmese bile artık iyice hareket edemez hale gelecek ve idare edemez hale gelecek. Onun yerine de boşluk kabul etmez tabiat doldurulmaya çalışılacak. Yani şu anda başladı sıkıntılar.
Evet.
Ama burada sıkıntının başlaması şu bu önemli değil. Yani bir Türkiye düşmanı bir takım ülkeler ayakta olduğu müddetçe onların planları değişmediği müddetçe hiç fark etmeyecek. Yani Fethullah gidecek, Ahmet gelecek, Ahmet gidecek, Hasan gelecek. Bu şekilde bu çark dönecek.
Peki, evet, gelişmeler bu konu başlığı altında bu yönde. Bakalım önümüzdeki günlerde neler çıkacak ortaya hep birlikte göreceğiz. Biraz da uluslararası arenaya bakarsak orada da bir Davos zirvesi var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu orada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan orada. Orada da görüşmeler yapılıyor. Nasıl değerlendireceksiniz bu zirveyi?
Bu zirveler yapılıyor. Türkiye'ye bir takım anlatımlarda bulunuyor. Türkiye'ye bir takım iddialarını ortaya koyuyor falan ama yani işte küresel mücadele devam ediyor. Orada biz kendimizi anlatıyoruz, anlatmak zorundayız. Fakat ne kadar değişiyor kafalar, ne oluyor? Geçtiğimiz günlerde biz Berat Bey'le oturduk, bir değerlendirme yapmıştık da Türkiye'ye yönelik 3 tane büyük ekonomik operasyonla ilgili bilgiler vermişti. Şey gibi yani film gibi, gerçekten korku filmi gibi. Berat Bey şimdi zaman zaman bir takım eleştiriler oluyor Berat Bey'le ilgili. Deniliyor ki işte tek özelliği damat olması, işte saraya gitti bakan, öyle değil yani. Allah'tan kendisini dinledikten sonra Berat Bey var diye düşünmeye başladım ben. Çok ciddi tedbirler alıyor Türk ekonomisinde, önemli adımlar atıyor. Ve Türkiye'de bakın bizim ekonominin koruma duvarları yoktu, koruma zırhı yoktu. Dünyanın bütün ülkelerinde bir koruma tedbiri var. Yani şimdi gidip de Alman bankasından gidip belli miktar para çekip Türkiye'ye getiremezsiniz belli miktarın üstünde para. Ama Türkiye'de ben paramı çekmek istiyorum dediğiniz zaman kamyonu dayasanız herhangi bir banka size vermek zorunda, alır götürürsünüz. İstediğiniz ülke, ülkeye de transfer edersiniz. Dünyada bu tür şeyler yok. Yani Türk ekonomisi daha düne kadar ciddi anlamda operasyona açık bir ekonomiydi. Şimdi bir takım tedbirler alınıyor ve bu tedbirler doğrultusunda da son operasyonda mesela Türkiye'ye karşı operasyon, işte Türkiye'yi sıkıntıya sokmak isteyenler çok ciddi şekilde paralar kaybettiler. Çok ciddi faizler ödemek zorunda kaldılar ve milyonlarca dolar kaybettiler. Artık Türk ekonomisiyle oynamak da öyle kolay değil. O açıdan yani Berat Bey önemsenecek bir figür, önemli bir isim ekonomide. Ama işte bakıyorsunuz şimdi Türkiye'ye yararlı kim varsa itibarsızlaştırmaya çalışan, Türkiye'ye hizmet eden herkesi yerin dibine sokmaya çalışan bir takım çevreler Berat Bey'e de ciddi anlamda saldırmaya başladılar, saldırıyorlar. Ben şöyle bakıyorum artık, yani bir takım isimler belli yerlerden, belli odaklardan çok ciddi saldırılara uğruyorlarsa o isimler doğru isimlerdir. Yani o isimlerin etrafında şey yapmak, kenetlenmek lazım. Yani Davos'a gelince tabii yani Berat Bey ciddi anlamda tecrübe kazandı. Ben geçmişten de Çalık Holding'den de biliyorum, öyle tesadüf olarak gelmedi. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden yurt dışında işler yapan Çalık Holding'de de CEO'luk yaptı ve önemli başarılara imza attı. Yani tabii ki gitmek lazım, tabii ki anlatmak lazım. Ama maalesef ve maalesef işte politikalar değişmediği müddetçe batılı bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik politikaları buralarda da işte ortaya çıkan başarılar çok ciddi sonuçlar vermiyor ama mücadele edeceğiz. Yani başka çaremiz yok. Davos'a da gideceğiz, başka yere de gideceğiz. Sayın Erdoğan daha da Davos'a gelmem demişti ama yani o gitmiyor. İşte biz oralarda bulunmak zorundayız. Ve zaman zaman da işte yüzlerine de vuruyoruz ayıplarını. Bence Türk ekonomisi eskiden daha güçlü, onu da söyleyeyim. Şu anlamda güçlü, belki vatandaş diyebilir ki güçlü de benim cebime giren bir şey yok. Mikro bazda baktığınız zaman sıkıntılar var ama makro bazda baktığınız zaman geleceğe yönelik daha güçlü bir ekonomi oluşturuldu. Allah'tan bize saldırdılar, biz de tedbirlerimizi aldık, daha da güçlendik diye düşünüyorum ben.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sporun gündemini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Spor yazarı Hasan Ötgün stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Sporun gündemine futbolla, Ziraat Türkiye Kupası'yla, yaşanan gelişmelerle başlayalım. Bugün Hürriyet Gazetesi Kartal kupada da yok başlığını atmış. 3-2'lik bir mağlubiyet var Erzurumspor karşısında.
Evet, enteresan. Gerçekten Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor. Türkiye Ligi'nde özellikle ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapmıştı Beşiktaş. Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu kötü gidiş devam etti. Deplasmanda ilk maçı 3-2 kaybetmişti Erzurumspor'a karşı. Dün akşam oynanan rövanş maçında da İstanbul'da 3-2 kaybedince sürpriz bir şekilde kupadan elendi siyah beyazlılar. Aslında uzun süredir Beşiktaş'ta sıkıntı var. Abdullah Avcı teknik direktörle ilgili sezona kötü başlangıç yapmıştı. Çok ağır eleştiriler aldı. İşte Abdullah Avcı Beşiktaş'ta yapabilir mi, yapamaz mı, uygun mu, değil mi derken daha sonra arka arkaya gelen galibiyetler bu tartışmaların üzerini biraz kapatmıştı. Ancak ikinci yarıda işler özellikle de Sivasspor yenilgisinden sonra, dün de kupada gelen bu sürpriz yenilgi ve kupadan elenmek Beşiktaş'ta bir takım o kaynayan kazanın yeniden fokurdamasına neden oldu. Yani dün maç sonrası yönetimin toplandığı, Abdullah Avcı ile devam etmeme kararı aldıkları söyleniyor. Bunların hepsi tabii söylenti bazında, bir kesinleşmiş bir şey yok. İşte Malatyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın'ın getirilmesi isteniyor özellikle tribün tarafından. Ama bunlar gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Tabii önümüzdeki günler net olarak ortaya çıkacak.
Peki, ama başarılı bir teknik direktör Abdullah Avcı. Niye evet, Beşiktaş'ta sorun?
Aynı görüşe katılıyorum. Aslında iyi bir noktaya parmak bastınız. Yani Abdullah Avcı bu ülkede kendisini kanıtlamış.
Evet.
Başarılı çizgiye yakın. başarılı olmuş. Bir teknik adam. Yani ama ne yazık ki bizim ülkemizde futbol mantalitesinde isteniyor ki taraftarlar, özellikle tabii taraftarların baskısı altında da yönetim istiyor ki takıma getirdiğim teknik direktör o el cebindeki sihirli kılıcı çıkarsın, takımın üzerine değdirsin, takım uçsun, koşsun, atlasın, zıplasın, şampiyonlukları kimseye bırakmasın. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Yani bu ligde 17 tane takım varsa, futbol denilen oyunda galibiyet, beraberlik, mağlubiyet varsa bunların hepsi olacak. Ha, belli bir başarı çizgisi yakalanmaz ve çok aşağılarda kalırsan, evet, ona bir şey diyemem. Ama Abdullah Avcı'nın şu anda kariyerini tartışmak, yani şu konumda Beşiktaş'tan böyle tukaka yaparak gönderilmesi, evet, evet, bence doğru değil. Artık bu sezon Beşiktaş'ın sabır etmesi lazım. Evet, ligde de zirveyle arasında, zirvede Sivasspor var, biraz sonra ona da değineceğiz. Hı hı. 10 puanlık bir fark oluştu son yenilgiden sonra. Ya bunlar dünyanın sonu değil. Yani bir takım her sene şampiyon olacak değil. Bunu anlatmak lazım taraftarlara, ama maalesef bizde o sabır çizelgesi hep böyle yukarılarda oluyor ve şey yapamıyoruz. Yani ufacık bir yenilgide, ufacık bir başarısız alınan sonuç karşısında değiştirelim. Peki ben de buradan soruyorum şimdi. Abdullah Avcı gitti, kim gelecek? Sergen Yalçın. Tamam, ona da saygımız var.
O da aynı şeyleri yaşar.
O da aynı şeyleri yaşarsa. Sergen Yalçın bu kadar Beşiktaş'a istenen bir teknik direktörse. Malatya Spor'da o da son maçlarında başarısız oldu. Sergen mi oldu, Malatya Spor mu oldu? O da ayrı bir tartışılır. O da onun yüzünden oradan ayrıldı. Yani böyle bakıldığında acayip bir sarmal var Türkiye'de. Teknik adam her zaman topun ağzında. Bu da hoş bir şey değil. Evet. Ama gerçek olan bir şey var. Hani sözü Beşiktaş'tan açtık, Beşiktaş'ta gidiyoruz. Bu yenilgi tuzu biber oldu Beşiktaş'ta, kötü gidişin. Ve elendiler Türkiye, evet, Kupası'ndan. Aslında Abdullah Avcı'nın dün şeyi vardı, açıklaması vardı maç sonlarında. Yani taraftar haklı dedi. Elbette ki isyan etmelerini doğru buluyorum dedi. Hedefimiz dedi, İki kulvarda da şampiyon olmaktı, ama kupada dedi artık yokuz dedi. Evet, Beşiktaş artık kupada yok. Evet. Ha, ligde çok mu geri kaldı? Daha oynanacak 16 karşılaşma var. 10 puanlık fark kapanır mı? Tabii ki kapanır. Ama bir de yönetimde de bazı çatlaklar oluştuğu söyleniyor. Mesela yeni yönetimin göreve geldiğinden bu yana 3 ay boyunca maaşların ödenmediği söyleniyor. Bunlar sıkıntı, ama sadece bu sıkıntı Beşiktaş'ta değil, diğer takımlarda da mevcut, onu da söyleyelim.
Evet.
Türkiye Kupası dedik. Bu arada Türkiye Kupası'nda bugün de karşılaşmalar var. Onların programını vermeden Salı günü oynandı. Başakşehir'de Kırklareli Spor'a elendi. Yani bakın, orada kimse bir şey demiyor. Şimdi evet. Beşiktaş gözü, evet, göz önünde.
Evet.
Yani Başakşehir şu anda bakıyorsunuz Süper Lig'de şampiyonla oynayan adaylardan bir tanesi. Son maçları çok başarılı. Kırklareli Spor gibi ikinci ligde oynayan ve kendi grubunda dahi alt sıralarda gezinen bir takıma karşı elendi. Aslında bu çok daha büyük sürpriz bir takım. Başakşehir'in elendiği Kırklareli Spor. Ama genelde şöyle bir tarihe bakıldığında Türkiye kupalarında bu tip sonuçlar alınıyor. Ben hatırlıyorum, tarihini tam belki hatırlayamam. Fenerbahçe'nin bir Pendik yenilgisi vardı.
Evet, evet.
Yıllarca konuşuldu, evet. Halen konuşuluyor, evet, kupada. Yani ama oluyor Türkiye kupasında. Çünkü takımlar genelde bazen rotasyona gidiyorlar Türkiye kupasında. Tam takım çıkmıyorlar. Bu gibi sonuçlar oluyor. Ama bir gerçek var, Başakşehir'de, Beşiktaş'ta Türkiye kupasında yok. Fenerbahçe Kayseri Spor'u deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Kendi sahasını 2-0 yendi ve tur atladı. Bir başka tur atlayan takım da Artemiz Alanya Spor oldu. Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçmişti ilk maçta. İkinci maçı 3-2 kaybetti ama tur atladı. Antalya Spor kendi sahasında Göztepe'yi 4-3 yenmişti. Deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Tur atlayan başka bir takım oldu. Şimdi bugün 14'te Malatya Spor Demir Grup Sivas Spor karşılaşması var. Enteresan bir karşılaşma olacağı benziyor. Sivas Spor çok iyi gidiyor. Ligde de yani toz dumana kattı desek abartmış olmayız. Bakalım, ilk maçı da 4-0 kazanmıştı. Rahat bir maç olur Sivas Spor açısından gibi gözüküyor, ama Yine de Malatyaspor kolay kolay maçı bırakmaz. En azından mücadele eder gibi gözüküyor. Bir başka karşılaşma Yukatel Denizli Spor Trabzonspor arasında. Trabzon ilk maçı 2-0 kazanmıştı. O da rahat gibi gözüküyor. Ve 20-30'da son karşılaşma yani Galatasaray Çaykur Rizespor'la oynayacak kendi sahasında. Deplasmanda oynanan maçta 1-1 beraberlik vardı. Bu sonuçlardan sonra çeyrek finale kalacak. Diğer 3 takım da belli olacak ve çeyrek ve yarı final kurallarında 24 Ocak Cuma günü saat 15'te yani yarın çekileceği söyleniyor. Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu yapılacak bu çekiliş. Hem çeyrek final programı belli olacak hem çeyrek finalden sonra yani final nasıl eşleşmeye sahne olacak o belirlenecek. Hı hı. Türkiye Kupası'nda konum böyle, durum böyle.
O zaman biraz da lige bakalım.
Bakalım.
Hafta sonu yaklaşıyor. Hangi maçlar var?
Hafta sonu yaklaşıyor derken hafta sonu yarın.
Evet, perdesini yani başlıyor.
Yarın perdesini aralıyor.
Ben Cuma'yı ve Pazartesi'yi
evet,
unutuyorum.
Herhalde. 19. hafta maçları yarın yani Cuma günü perdesini aralayacak. Gençler Birliği Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasıyla. Cumartesi günü 3 karşılaşma oynanacak. Kayseri Spor Ankara Gücü ki bu karşılaşma yani iki takım açısından da çok önemli. Biz bazen böyle 6 puanlık karşılaşma deriz. Gerçekten Ankara Gücü 17. Kayseri Spor 18. sırada. Yani kümede kalma mücadelesi veriyorlar. Ve bu maçı kaybedecek olan takım çok zorluk çekecek ileriki haftalarda. Bir diğer karşılaşma Kasımpaşa Aytemiz Alanya Spor arasında ki bu iki takım dün de kupada karşı karşıya gelmişti biraz önce söyledik. Ve cumartesi gününün son maçı Fenerbahçe Medipol Başakşehir işte bir gerçek derbi karşılaşması. Gerçekten ligin zirvesini ilgilendiren yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Bu arada Fenerbahçe'de bir Vedat Muriç olayı da patlak verdi biliyorsunuz. Gazişehir maçında oynanan karşılaşmada son dakikada bir sarı kart görüp ikinci sarı karttan kırmızı karta dönüştü. Bu olay oldu. Bilinçli gördü diye. Çünkü kupa maçında Kayseri ile oynanan kupa maçında cezasını çekti. Başakşehir maçında oynama hakkı vardı kurallara göre ama Futbol Federasyonu tarafından disipline gönderildi. Şimdi Profesyonel Futbol Kurulu bugün yapacağı toplantıda kararını açıklayacak. 37. maddeye göre gitti. Bu maddede bilinçli kart görmekten dolayı iki maç oynayamaz diyor. Evet. Bakalım Vedat bunun için ne gibi bir ceza verilecek. Bunların örnekleri tarihte hep vardı ama çok ayyuka çıkarıldı. Futbol Federasyonu'nun bu maddeyi bir an önce değiştirmesi lazım gibi gözüküyor.
Evet.
Gelelim pazar gününe. Yukatel Denizli Spor Antalya Spor'la oynuyor. Göztepe Beşiktaş'ı ağırlayacak ki gerçekten Beşiktaş açısından zorlu bir karşılaşma daha olacak bu. Ve pazar günü son karşılaşma Konya Spor Galatasaray arasında. Galatasaray da ikinci yarıya iyi başladı. Artık aradaki puan farkını bir an önce eritip daha yukarıya tırmanmak istiyor. Konya Spor da son haftalarda iyi gitmiyor. Onlar da galibiyeti hedefliyorlar. Aslında mücadeleci ve çekişmeli bir karşılaşma olacak. Onu buradan belirtelim. Pazartesi günü Sivas Spor ki ligin şeyi şu anda kralı diyorum ben ona lider pozisyonunda. Çaykur Rizespor'u kendi sahasına ağırlayacak. Ve Malatya Spor'da Trabzonspor 19. haftanın son maçını pazartesi günü oynayacaklar. Puan cetvelini bir kez daha hatırlatalım. 40 puanla Sivas Spor lider. Onu Başakşehir 36 puanla takip ediyor. Trabzon'un 35, Fenerbahçe'nin 34 puanı var. Son 3 takım Antalya Spor, Ankara Gücü, HES Kablo, Kayseri Spor 14, 12, 10 puanı sıralanıyorlar.
Peki çok az bir süremiz kaldı. Biraz da
basketboldan
bakalım.
Hemen bahsedelim. Aslında önemli karşılaşmalar var. Fenerbahçe Beko'nun karşılaşması var. Ve Anadolu Efes'in de tabii ki karşılaşması. Fenerbahçe kötü gidiyordu. Toparlanmaya çalıştı ama son aldığı yenilgiden sonra yine biraz sallandı. Milano ile oynayacaklar Fenerbahçe. Bu karşılaşmayı kazanması gerekir diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin Kendisinin önünde olan takımlara daha galibiyeti yok. Evet. Anadolu Efes de Real Madrid deplasmanına gidiyor. Anadolu Efes 17 galibiyette lider pozisyonunda. Real Madrid de ikinci sırada. Bu karşılaşmayı alan ligi ilk dört takım nasıl bitirecek çok önemli. Bu karşılaşmayı kazanan mutlaka ilk dörde girmeyi büyük ölçüde garantileyecek.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Için.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız. sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kütahya, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu yakasıyla Hatay'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara'nın doğusuyla Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı ve çok bulutlu 5, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 8, İzmir parçalı bulutlu 13, Erzurum parçalı ve çok bulutlu -4, Amsterdam parçalı bulutlu 6, Atina az bulutlu 15, Bağdat az bulutlu 14, Berlin az bulutlu 5, Kiev hafif kar yağışlı 3, Lefkoşa hafif sağanak yağışlı 17, Londra sisli 8, Madrid az bulutlu 11, Mekke açık 26, Moskova kar yağışlı -3, New York az bulutlu 4, Paris az bulutlu 8, Pekin açık 8, Roma az bulutlu 15, Saraybosna az bulutlu 3, Viyana sisli 4 ve Zürih az bulutlu 4 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Erbil'den bize neler aktaracaksınız?
Protestolar devam ediyor. Ana gündem başlığımız protestolar malum. 1 Ekim'den itibaren başlamıştı protestolar. Bir ara Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimde arka planda kaldı ama o tarihten bu tarihe halen devam ediyor. Tabii göstericilerin hükümete sunduğu bir tarih vardı. Tüm bu problemlerin çözülebilmesi adına, yani problemler diye kastettiğimiz hükümetin tamamıyla görevini bırakması, yeni bir hükümetin başlaması, göreve başlaması, yeni bir başbakanla birlikte göreve başlaması, erken seçim yapılması ve gösterilerde hayatını kaybeden göstericilere yönelik sert müdahalede bulunan güvenlik görevlilerinin yargılanmasına ilişkin. Tabii bunun dışında altyapı problemleri var, işsizlik problemleri var. Bunlar halen giderilemedi, çözülemedi. Bu nedenle de son birkaç gündür, son 3-4 gündür protestolar biraz daha şiddetlendi. Güvenlik güçleri zaman zaman çok sert müdahalede bulunabiliyor. Son 3 gündür protestolarda yine hayatını kaybeden 10 kişi var. Dün Basra'da da bir gösterici kaybetti. Şu an itibariyle ölü sayısı 11'e yükseldi. Yaralı sayısı yaklaşık 20 sınırına dayandı. Dün aynı zamanda Mehmet Erkasım Caddesi, ki daha önce bu caddede pek gösteriler düzenlenmez, bir Erbil hani meydanına çok yakın bir alan. Son birkaç gündür bu caddede güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu sabah saat 6 sıralarında yine bir çatışma yaşandı, ancak sabahki olayda ölü ya da yaralı bilgisi elimize ulaşmadı. Yarım saat önce Mehmet Erkasım otoyoluna yakın bir alanda, bir garaj civarında devriye gezen güvenlik güçlerine yönelik bir el bombası atıldı. Bir güvenlik görevlisi yaralandı. Yani göstericiler arasında susturucu silahlar kullananlar da var. Molotov kokteyli kullananlar da var. Silah ve el bombası da kullananlar var maalesef. Bu grupların kim olduklarına dair herhangi bir bilgi yok şu ana kadar. Bağdat merkezde başta olmak üzere diğer illerde 9 ilde şu an protestolar devam ediyor. Basra biraz sıkıntılı, Kerbela sıkıntılı, Zikar'da halen yine aynı şekilde devam ediyor. Göstericiler genel anlamda ana caddeleri kapatarak ulaşımı engellemeye çalışıyor. Zaman zaman Bağdat'ı diğer şehirlere bağlayan yollar kapanıyor bu nedenle. Kapandığı yerde güvenlik güçleri müdahale ediyor ancak yaklaşık 200 metre ileride başka bir grup tarafından yol kesiliyor. Dolayısıyla güvenlik güçleri biraz yetersiz kalıyor. Diğer taraftan Amerikan askerlerinin bölgeden çıkarılmasına ilişkin bildiğiniz gibi mecliste bir karar çıkarılmıştı. O kararın ardından dün de yine mecliste bir çalışma başlatıldı. Amerikan askerlerinin çıkmaması durumunda cezalandırılmasına yönelik bir kanun teklifi üzerinde çalışılıyor. Şu an 62 milletvekili bu yasa için imza topladı. Toplam meclisteki toplam milletvekili sayısı 329. Yarısından bir fazlası, yani 166 milletvekilinin oyuyla böyle bir sonuçlar çıkabilir. Böyle bir durumda Amerikan askerleri çıkmadıkları andan itibaren mecliste alınan karar gereği ceza neyse onun için bir yaptırım uygulanacak gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten tepkisi, durumu belliydi. Üstlerden çıkmayacağız. Ancak üst dışında da herhangi bir faaliyette bulunmayacağız açıklaması yapılmıştı Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Tabii bir taraftan da gözler Davos'taydı. Dün Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin öncesinde bazı siyasi parti liderleri tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Ama nihayetinde bu görüşme gerçekleşti. Büyük bir ihtimalle Berhem Salih geri döndükten sonra siyasi bir kriz çıkacak diye tahmin ediyoruz. Yine Irak-Kürt bölgesinin yönetimi başkanı Neçivan Barzani ve Trump arasında da bir görüşme gerçekleşti. Ancak bu görüşme oldukça olumlu geçti, olumlu bir havada geçti. Şimdi gözler bir taraftan da yarına çevrilmiş durumda. Yarın Cuma, her Cuma günü Cuma namazı çıkışında bildiğiniz gibi meydanlardaki halkın sayısı, protestocuların sayısı daha da çoğalıyor ama bu sefer biraz daha farklı olacak çünkü Muktedai Sadr'ın bir isteği var halktan. Milyonlarca kişinin sokağa dökülmesi gerektiğini ifade ediyor bu Cuma günü özellikle. Hükümet karşıtı gösteriler değil bu. Amerikan askerlerinin bölgeden çıkarılmasına yönelik halkın tepkisini dile getirmesi açısından böyle bir protesto gösterisi düzenlenmesini istedi Muktedai Sadr. Yabancı güçlerin bu topraklar üzerinde kalmaması gerektiğini ifade etti. Yarın özellikle Bağdat'ta çok sıcak saatler yaşanabilir, çok gerilimli anlar yaşanabilir diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sencer İmer. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım. İyi günler.
Çok teşekkür ediyoruz. Sizinle iç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Biraz önce TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan oradaki gündemi aktarırken çok önemli başlıklar aktardı bize. Bir kere Irak'ta protestolar devam ediyor. Pek çok eyalette hayatını kaybedenler var. Bu protestolar önemli. Bir diğer alt başlık ise Davos zirvesinde Irak Başbakanı Berhem Salih Trump görüşmesi. kendisi.
Cumhurbaşkanı.
Cumhurbaşkanı, özür diliyorum. Ve Neçirvan Barzani Trump görüşmesiydi. Nasıl değerlendireceksiniz bu başlıklar altında Irak'ta yaşananları?
Önemli İran dış kuvvetler özellikle komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra başlayan protestolar Irak parlamentosunda Amerikan askerlerinin oradan çıkarılması yönünde bir kararın alınmasına kadar gitti ve bu kararın uygulanmasını istiyor Irak'taki halk. Dolayısıyla Amerika'nın bu şartlar altında orada askerlerini muhafaza edebilmesi fevkalade zor görünüyor. Ama bir noktada yukarıda bağımsız bir Kürt oluşumu sağlamaya çalışan Barzani'nin Amerikan kuvvetlerinin çekilmesini istemediğini görüyoruz. Behram Salih de bir noktada gene Kürt kökenli olduğu için o da aynı görüşte. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman da bir iç mücadele cereyan ediyor şeyde, Irak'ın içerisinde.
Evet.
Ekseriyeti teşkil eden Irak nüfusu Amerikalıların gitmesini istediğine göre Trump'ın da zaten bu konuda ciddi bir karar alacağını ifade ettiğini biliyoruz.
Hı hı.
Şu anda belki Davos'taki yapılan gayri resmi görüşmeler toplantının yanı sıra aman gitmeyin diyor onlar.
Hı.
Trump ise muhtemelen çekilmeyi düşünüyor. Zaten uzun zamandan beri Trump bunu telaffuz ediyor.
Ama başka yerlerden de çekilmeyeceğiz haberleri geliyor.
Onu söyleyenler daha çok Pentagon içerisindeki belli cenahlar. Şimdi bu prensip olarak Trump'ın aldığı karara aykırı. Çünkü Trump şunu düşünüyor, genel olarak bunu söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri dünya jandarması rolünü oynadığı için her yere paralar harcıyor, her yerde askeri üsler bulunduruyor, adamlar bulunduruyor ve oralarda angaje oluyor. Özellikle Irak'ta ve Suriye'de de görüldüğü üzere. Kendi yerlerine başka birilerini çarpıştırmak suretiyle bunu çözmeye çalıştılar. PKK, PYD gibi veya öbür tarafta Hafter gibi. Bunlarla uğraşıyorlar ama her halükarda Amerikan askerleri ve Amerikan devletine karşı dünyada genel olarak bir infial var. Çünkü uygulamalar, özellikle paralı askerlerin de yaptığı uygulamalarla halkı tedirgin etmiş vaziyette. O bakımdan buna karşı durması mümkün değil, birincisi. İkincisi, Amerikan kamuoyu çocuklarının geri gelmesini istiyor ve böyle yerlerde harcanmak istemiyor. Yani Vietnam'da olduğu üzere. Ve üçüncüsü de Amerika çok büyük harcamalar yapıyor askeri yönde. Bu harcamalar Amerika'nın içinde yapılması gereken harcamalara engel oluyor. Eskimiş olan bir altyapıya sahip Amerika Birleşik Devletleri, yollar, gaz hatları, elektrik hatları, boru hatları, köprüler, okullar vesaire buraya yatırım yapılması lazım. Şimdi dolayısıyla ekonomiyi düzeltmek için gelmiş olan bir Trump'ın önce Amerika derken burada bunu yapacağını ifade etti. Bir kısmını yaptı. İmalat sanayini yurt içine taşımayı başardı. İşsizliği en düşük noktaya çekti. Ekonomik başarı elde etti. Yine seçilmek istiyor. Diyecek ki ben şimdi artık öbür noktayı da yerine getireceğim. Yani Amerika'nın jandarma rolünden çıkıp neticede ben bu kadar para harcadım Irak'ta. Sonuç nedir? Bir sürü adam öldü. Ben Saddam Hüseyin'i sevmem ama Saddam Hüseyin döneminde bu kadar adam ölmemişti dedi. Aynı şeyi Suriye için de söyledi. Dolayısıyla Amerika'nın içerisinde Şahinler diyebileceğim bir kanat gerek Dışişleri Bakanlığı'nda gerek Pentagon'da var olan ve İsrail Şahin kanatla da yakın ilişki içinde olan bu kanatlar bir noktada Amerikan çıkarlarına ters düşüyorlar. O bakımdan Amerika'nın bütün her şeye rağmen Irak'ın içerisinden gelen bu seslere kulak vermek mecburiyeti var ve Amerika'ya sırtını dayayarak orada bir devlet kurmaya çalışan Barzani'nin Türkiye'ye, Tahran'a ve Bağdat'a rağmen böyle bir sonuca gitmesi mümkün görülmemektedir. Nitekim bundan önceki işbirliğiyle referanduma rağmen bu olmamıştır. Dolayısıyla ben Amerika'nın zaman içerisinde bu yıl dahil buradan kuvvetlerini çekmeye başlayacağı kanaatindeyim. Özellikle Amerika'nın içerisine yoğunlaşacağını düşünüyorum. Zaten Amerika'da azil süreci devam ediyor, bir şey çıkacağı yok. Çok kısa zamanda bunun da sonuçlanacağını düşünüyorum Trump'ın lehine. Dolayısıyla Trump yeniden seçilmek için bu söylediğim şeyleri hayata geçirecek ve buna karşı duran kuvvetleri de bertaraf edecektir. Nitekim bunun işaretlerini şöyle gördük. Mesela Bolton, güvenlik danışmanı Beyaz Saray'ın, o post bıyıklı olan son derece mütecaviz bir hali vardı. Amerika'nın güç kullanarak her şeyi çözmesini savunan bir kişiydi. Onu uzaklaştırdı. Aynı şekilde Pompeo'yu da hızaya getiriyor. Çünkü Pompeo da aynı kafada olan biri. Yani seçimi Trump kazanırsa bir daha Pompeo'nun Dışişleri Bakanı falan olması bence mümkün değil. Peki. Yani bitecek o. Dolayısıyla Amerika kendi iç meselelerine daha çok yoğunlaşacak bir siyaset izleyecek. Bunu yaparken de Çin'le olan münasebetleri düzeltmeye çalışıyor. Ticaret anlaşmasını imzaladı. Avrupa ile olan münasebetleri düzeltmeye çalışıyor. Dolayısıyla Libya'da da toprak bütünlüğünün sağlanması, Hafter de onun yanında olduğu için bir noktada barışın sağlanması yönünde olacak. Yani bütün bu gelişmeler hem bölgemiz hem Türkiye için hayırlı gelişmeler olarak ben yorumluyorum.
Peki Irak'taki protestoları nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte nereye doğru gider?
Bu protestolar hükümet yeniden seçimlere doğru gider. Hükümetin pasif kalmakla suçluyor. Çünkü hükümet bir noktada işsizliği çözemiyor. Altyapı problemlerini çözemiyor. Kendi işlerine yoğunlaşamıyor. Hükümet de şimdi halkın bu isteklerine uymak zorunda, taviz vermek zorunda. Yani Irak artık kendisini toparlayıp yeniden inşa etmek ve yabancı güçlerin oradan çekip gitmesini talep ediyor. Bence evet. Hiçbir yabancı güç bu şartlar altında Amerika başta olmak üzere orada kalmak cesaretini kendisinde bulamayacaktır. Dolayısıyla iç baskıları, kendi ülkelerindeki iç baskıları da dikkate alacak olursak bu yönde olacaktır. Yani şu anki Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih'in ve öbür taraftan Necran Barzani'nin teşebbüsleri, Amerika'yı her şeye rağmen orada tutma teşebbüsleri, Irak'taki halkı tam tersine oradaki bunu savunanlara karşı ayağa kaldıracaktır.
Evet.
Ve bu bir Kürt-Arap savaşına kadar gidebilir. Ama Kürtleri şunu söyleyebilirim ki ne PKK-PYD ne de Barzani temsil etmiyor. Çünkü orada başka düşünüşlü olan Kürtler de var. Dolayısıyla ben genel olarak ulus devlet karakterini, üniter yapısını koruyan bir Irak'ın kalacağını, aynı şey Suriye içinde olacağını tahmin ediyorum.
Peki. Davos zirvesine dönersek bizim de yetkililerimiz Davos'ta evet. Toplantılar yapıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, evet. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan evet. orada. Bizim açımızdan zirveyi nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi bizim orada bulunuşumuzun birkaç tane hedefi vardır. Bunlardan bir tanesi dünyanın ileri gelenleriyle görüşmek. Ve Türkiye'nin ekonomik olarak ihtiyaç duyduğu yabancı sermayenin tekrar Türkiye'ye gelmesini sağlamak ki Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamalar bunu gösteriyor. Türkiye'ye güvenenler kazandı diyerek yani siz Türkiye'ye güvenin, yatırımlarınızı Türkiye'ye rahatça yapabilirsiniz. Türkiye'de her ne kadar işte enflasyon şu anda istediğimiz seviyede değilse de işsizlik belli boyutlara gelmişse de biz sizin yatırımlarınızı istiyoruz, diyor. Aynı şeyi dış ticaretle meşgul olan bakan da ifade ediyor. Yani Türkiye'nin ihracatını artırma yönünde dünya ülkeleriyle bütünleşmek istiyor. Dışişleri Bakanı ise Türkiye'nin bölgede her şeyden önce barışın gelmesini istediğini savunuyor. Aynı şeyi bugün Berlin Konferansı'ndan sonra belki biraz sonra konuşacağız.
Evet, evet.
Berlin Konferansı'ndan sonra Libya'da barışın temini, Irak'ta aynı şekilde, nitekim İdlib'deki rejimin harekete geçmesi ve Rusya'nın buna verdiği destek dolayısıyla da oraya ateşkes çağrılarında, barış çağrılarında bulunuyor. Diğer taraftan Türkiye'de terörle mücadelesini de bütün kuvvetiyle devam ettiriyor. Yani Türkiye hem terörle mücadele ediyor dışarıda ve içeride, hem de barışın bölgede hakim olması için bölge ülkeleriyle ve dünya güçleriyle işbirliği yapmak istiyor. Dışişleri Bakanı da bunu dile getiriyor sürekli olarak.
Peki. Peki sizin de altını çizdiğiniz gibi Libya'da da durum son derece hareketli.
Evet.
Geçtiğimiz pazar günü Berlin'de Libya konulu bir konferans evet. düzenlendi. Geniş katılımlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir konferanstı.
Evet.
Ama orada bir yazılı metne imza atmadı Hafter ve sanıyorum saldırılar da devam ediyor Trablus'a. Şu an Libya'daki durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Efendim şimdi şöyle düşünelim. Gerek büyük toprak elde etmiş olan Hafter ve gerekse Trablus'ta hakim olan Saraç hükümeti iki ayrı kuvvet olarak görünüyor. Güneyde de bazı hareketlenmeler var ama o kadar önemli değil. Esas önemli olan bu iki kuvvet. Bir kere Hafter geniş bir alanı kontrol ediyor ama nüfusun büyük bir kısmı orada değil. Nüfusun büyük bir kısmı Saraç'ın bulunduğu bölgede. Yani 6 milyonun belki 4 milyonu Saraç'ın olduğu bölgede. Entelektüel kısım yani Tibya'nın orta sınıfı orada. Öbür tarafta daha az bir nüfus var. 2 milyona yakın. Şimdi bir kere bu iki kuvvet arasında ateşkes sağlanması, daha doğrusu silahların susması diyelim. Ateşkesle silahların susması arasında bir fark var. Silahların susması onun ilk birinci basamağıdır. Ateşkes anlaşması olan ikinci basamağıdır. Yani söylediğiniz imzalama meselesi. Hı hı. Bunun için bir kere bu ikisini aynı masaya getirebilmek için iki güç burada ortaya çıktı. Bir tanesi Rusya, bir tanesi Türkiye. Çünkü Hafter'in arkasında Rusya var aynı zamanda. Evet. Orada paralı askerleri var. Ve belli bir etkisi de var Hafter üzerinde. Dolayısıyla öbür tarafta Saraç'ın üzerinde de Türkiye'nin etkisi var. Çünkü Türkiye kendi çıkarları açısından merkezi hükümetle, yani bir noktada Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümetle bir anlaşma yaptı. Ve deniz sahalarını sınırlama anlaşması yaptı. Denizde komşuyuz çünkü biz Libya'yla. Ve bu anlaşma Türkiye'nin Yunanistan tarafından gasp edilmeye çalışılan haklarını tekrar geri kazanmasına yardımcı oldu. Yunanistan panikledi ve Yunanistan buna karşı İsrail Güney Kıbrıs Rum kesimini kullanarak, ki Mısır dahil olmadı ona, bir şeyler yapmaya çalıştı. Yapmaya çalıştığı şeylerin hepsi de hüsranla sonuçlanmıştır. Çünkü yaptığı o gerek işte boru hattı projesi tamamen saçma sapan bir şey, yürümeyecek olan bir şey, feasible olmayan bir şey. Bunu şey de söyledi İtalyan Dışişleri Bakanı da açıkça ifade etti. Dolayısıyla Yunanistan çaresizlik içinde, Berlin'e de davet edilmedi ayrıca. Şimdi bu iki kuvvetin, yani bir tarafta Rusya, bir tarafta Türkiye'nin Hafter ve şeyi Saraç'ı masaya davet etmek üzere Moskova'ya çağırmaları doğru bir hareketti. Ve esasen Berlin'in temeli orada atıldı. Hı hı. Fakat orada imzalama meselesinde Hafter ertesi güne kadar düşüneceğim diyerek, hı hı, dışarıdan gelen bir talimatı yerine getirdi. Çünkü Hafter ertesi gün sabah uçağa binip hemen oradan Polonya'ya uçtu.
Kimden gelmiş olabilir?
Amerika'dan geldi, hiç şüphe yok. Çünkü bindiği uçak CIA'nin kullandığı uçak tipidir. Hı hı. İndiği yerde Polonya'da CIA'nin evlerinin olduğu yerdir. Hı. Orada bir CIA evine de gitti, basına düştü. Evet. Şimdi demek ki buradan talimatlar aldı. Şimdi bir kere Amerika Birleşik Devletleri Hafter'i kesinlikle kullanmaktadır. Çünkü Hafter, Gaddafi'nin eski bir generali olarak, eğer öyle isterseniz, güneyde cereyan eden bir savaşı kara kuvvetleri komutanı olarak başaramadığı için kaçtı. Gaddafi'nin gadrine uğramaktan kaçtı. Amerika'ya gitti. 20 sene orada yaşadı. Nerede yaşadı? CIA'nin merkezinin olduğu New Jersey tarafında yaşadı. Evet. Ve orada Amerikan derin devletinin etkisi altında kaldığı çok açık. Şimdi Amerika onu belli bir müddet sonra Libya'ya gönderdi iç savaş esnasında ve duruma hakim oldu. Şimdi arkasında Amerika'nın kendisi olduğu kadar Amerika'nın işaretiyle hareket eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gayet açık ve aynı zamanda Mısır var, sınırdaş. Evet. Mısır ama öbür taraftan Rusya'yla da iyi ilişkileri olan bir ülke ve 1100 kilometrelik bir sınırı var Libya'yla ve Gaddafi döneminde 1 milyon yakın Mısırlı Libya'da çalışıyordu. Yani çölden geçen bir sınır bu. Şimdi dolayısıyla orada kimin hakim olduğu, ne olduğu Mısır'ı çok ilgilendirir. O bakımdan onlar Hafter'in arkasında durdular ve durmaktalar. Şimdi öbür tarafta şeyin Saraç'ın arkasında ise hem Türkiye var, hem İtalya var, hem de Katar var. Bana sorarsanız Amerika'da onlarla görüşüyor. Amerika niçin Gaddafi'nin gitmesini istedi? Onu bir kere söyleyelim. Amerika Gaddafi'nin gitmesini şu iki sebepten dolayı istedi. Birincisi Çin'e Gaddafi'ye açık kart verdi ve bazı petrol kuyularını onların şirketlerinin işletmesine izin verdi. Bir tanesi buydu. Bunu Amerika kesinlikle istemiyordu. İkincisi Afrika Birliği'nin başına geçti ve Afrika Birliği'ni Amerika'nın etkisi dışına çıkarmaya çalıştı. Bu da etti iki. Dolayısıyla bundan dolayı Gaddafi gitmeliydi Amerika açısından. Şimdi Amerika Gaddafi'nin yerine Hafter'i destekliyor.
Evet.
Ama Hafter'in ikinci bir Gaddafi olmasından da korkuyor. Dolayısıyla onu kontrol altında tutması lazım. Bunu ancak kuvvetler dengesiyle yapabilir. Bu da Sarac'ın tarafının bu kurulacak müşterek hükümette ve seçimlerde dengeli bir demokratik yapıya kavuşmasıyla olur. Yani demek ki birkaç şeyi bir taşla birkaç kuş vurmak istiyor. Aynı zamanda petrol kuyularını da kontrol etmek istiyor. Fransa'yı kenara itti. Total önce biz alacağız dedi. Total'in belli bir hakkı olacak ama fazla değil. Sınırlandırdı. Aynı şey Libya ile enerji münasebeti olan İtalya için de geçerli. Oradan bir boru hattı, gaz boru hattı Sicilya üzerinden şeye gidiyor, İtalya'ya gidiyor. Fakat İtalya'nın ve Avrupa'nın, özellikle Almanya'nın başını çektiği Orta Avrupa ülkelerinin, Fransa'da dahil, büyük bir çıkarları var. O da şudur: göçün, Libya üzerinden gelen göçün durdurulması. Çünkü Gaddafi'nin gitmesinden sonra çıkan iç savaş dolayısıyla Afrika'dan gelen göç sürekli olarak Avrupa'ya akmaya başladı. Akdeniz bir nevi göç geçiren kanal haline geldi. Birçok göçmen de denizde boğularak öldü. Ve bu arada Libya'nın kendi içindeki halkın bir kısmı da iç savaş sebebiyle Avrupa'ya kaçmaya başladı. Avrupa işte bunu durdurmak istiyor. Çünkü Avrupa'nın en büyük tehdit olarak algıladığı şey yapısının, sosyal yapısının, ekonomik yapısının, siyasal yapısının değişmesi.
Yani o enerji kaynaklarından ziyade
daha önemli bu.
Göçü
önlemek çok daha önemli. O halde Libya'da keşke Gaddafi gitmeseydi de kalsaydı da bu göçü önleseydi diyorlar. O halde Avrupa'nın Berlin Konferansı'nda yapmaya çalıştığı şey bir noktada göçün önlenmesi için bir işbirliği. Evet. Ve dikkat ederseniz buraya davet edilen 12 ülkenin 5 tanesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri.
Evet.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de oradaydı. Aynı zamanda Afrika Birliği, Avrupa Birliği de ve Arap Ligası da oradaydı. Bunların hepsi barışı temin etmek istiyor ama Avrupa esas barışı temin etmenin ana motoru. Rusya da bunu istiyor. İyi ki Rusya orada Hafter'in arkasındaydı ve Hafter'i etkiledi. Şimdi Amerika'nın da Pompeo vasıtasıyla temsil edildiğini biliyoruz.
Evet.
Ve dolayısıyla Amerika da bunu istiyor. Hem hedeflerine ulaşmalı, fakat Amerika öbür taraftan Avrupa'yı da kontrol altında tutmak istiyor. Yani yalnız petrol kaynaklarını kontrol ederek değil, göç meselesinde de. O bakımdan orada bazen arada 2-3 tane füze öbür tarafa düşüyorsa buna emri kimin verdiği herhalde çok açık. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında Avrupa'nın ağırlığını koyarak bu işi çözeceğini ben bekliyorum. Bundan sonraki etap silahların susmasından sonra ateşkes anlaşmasıdır. O bu hafta içerisinde herhalde bir yere gelecek. Güvenlik Konseyi üyeleri zaten oradaydı, Birleşmiş Milletler'in. Oradan da bağlayıcı bir karar çıkacak ve ambargo kararı alındı. Bu şu demek: hiçbir şekilde oraya silah, mühimmat ve asker gönderilmeyecek. Mevcut şekilde dondurulacak. Dolayısıyla bunu da denetleyecek bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bunu denetleyecek mekanizmada Avrupa Birliği diyor ki biz olalım, Birleşmiş Milletler üzerinden bu işi yapalım. Gerekirse hatta şu tartışılıyor: Avrupa'dan oluşan bir silahlı kuvvetler grubu orada bu işi denetlesin ve araya girsin iki tarafın arasında, eğer mesele tamamen duracaksa. Ve bir an önce seçimler yapılsın, artı ekonomik kalkınma ve finansal problemler çözülsün. Bunun için de çalışma grupları teşkil ediyorlar. Ve burada özellikle Hafter limanları tutarak petrol ihracatını önlemeye çalışıyor. Çünkü paralar hep Trablus üzerinden yürüyor.
Evet.
Dolayısıyla petrol gelirlerinin paylaşımı da ana meselelerden birisidir. Aynen Irak'ta olduğu gibi. Nasıl Barzani'nin olduğu bölge belli bir miktar pay istiyorsa ondan, Bağdat hükümetinden, burada da Trablus'tan Hafter bunu istiyor. Benim kanaatimce burada bir denge sağlanacaktır. Çünkü Avrupa'nın ağırlığı burada hissediliyor. Rusya'nın ve Türkiye'nin ağırlığı da burada hissediliyor. Amerika'nın da içerideki seçimler dolayısıyla ve genel gidişat dolayısıyla bunu daha fazla tırmandırması mümkün olmayacağına göre bu bizim lehimize olan bir gelişmedir. Türkiye buradan alacağını almıştır. Bir tek mesele barışın teminidir. Dolayısıyla barış temini konusunda biz de diplomatik olarak buna destek vermekteyiz. Zaten Dışişleri Bakanlığı'nın Davos'ta yaptığı konuşmalar da bu yöndedir. Dolayısıyla Türkiye ile Avrupa'nın da daha büyük yakınlaşmasını bekleyebiliriz. Ve Moskova toplantısı ve bunu sağlayan Türkiye ve Rusya'ya müteşekkirdir Almanlar ve Avrupalılar, onu söyleyeyim. Ve şunu söylemektedirler. Biz onlar olmasaydı böyle bir etaba, böyle bir anlaşmaya varamazdık.
Peki, o zaman iyi sonuçlar aldık bu
diyebiliriz.
Toplantıdan diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Programımıza katıldığınız için Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sencer İmer konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.